Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Politik Akademi'nin 91. bölümüyle karşınızdayız. Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın imzalanmasının 60. yılında bize bu vesileyle göç ve entegrasyon konusunu ele alalım istedik. Konuğumuz Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayhan Kaya. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Gülçin merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
Hocam önce şunu sormak istiyorum. Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması dedim ben ama bu bir nota seyahatlisi olarak adlandırılmış. Bu nasıl bir anlaşmaydı hocam? Anlaşma yapılırken ki haliyle sonraki değişiminden kısaca bahseder misiniz?
Tabii 1950'li yıllarda Almanya savaşın yıkımıyla birlikte ortaya çıkan iş gücü ihtiyacını karşılamak için 1950'li yıllarda önce İspanya, İtalya, Yunanistan ve Yugoslavya gibi devletlerle anlaşmalar yaptı. Daha sonra oradaki iş gücü arzında belli bir doyma noktasına gelindiğinden bu defa başka ülke arayışlarına girdi. 60'lı yılların başında 1961'de ilk defa işte 30 Ekim tarihinde Türkiye'den işçiler gitmeye başladı. Dolayısıyla bunu literatürde biz iş gücü alımı anlaşması olarak değerlendiriyoruz. Ve 1974 yılına kadar da bu anlaşma aslında peyderpey devam etti. 1974 yılında sonlandırıldı. Ortaya çıkan küresel bir takım gelişmeler nedeniyle ki bu da 1973 yılındaki Arap-İsrail Savaşı ile birlikte ortaya çıkan ve 74 yılında kendisini fazlasıyla hissettiren petrol krizi. Petrol krizi ekonomik bir daralmaya neden oldu Avrupa ülkelerinde. Almanya da bundan nasibini aldı ve Almanya o tarih itibariyle iş gücü alım anlaşmasını sona erdirdiğini söyledi ama bu göçün son bulduğu anlamına gelmiyordu. Tam da tersine göçün artarak aslında devam etmesi anlamına geliyordu. İsterseniz birazdan ona tekrar ayrıntılarıyla değinebiliriz.
Evet tabii ki hocam. Sizin de bahsettiğiniz gibi 60 yıl önce aslında iş gücü göçü başladı ama belki de en başta bu kadar net bir biçimde hesaplanmamış dönüm noktaları yaşandı 60 yıldır. Almanya'da 3. kuşak Türkiyeliler yaşıyor şu anda. Orada doğup büyüyen kuşak da var artık. Belki Alman vatandaşı da olmuştur çoğu. Şimdi hocam 60 yılda bu göçün geçirdiği dönüm noktalarına baktığımızda siz bir ilk 74'ü söylediniz. Ondan sonra iş gücü alımının durdurulma niyetini. Aile birleşim süreci nasıl oldu hocam? 80'lerde gidenlerle örneğin 60'larda gidenler arasında ne farklılıklar vardı? Biraz siyasal tarihsel sürecine bakabilir miyiz hocam bu göçün?
Tabii ki. Gülçin, şimdi bu konuyu değerlendirirken Türkiye tarafından bakmakla Almanya tarafından bakmak arasında büyük farklar var. İki farklı coğrafya, iki farklı devlet, iki farklı toplum, ortaya çıkan farklı talepler, farklı ihtiyaçlar. Bizim şu anda yayınlamaya başladığımız Köln Radyosu ile birlikte ortaklaşa hazırladığımız ve Fulya Jensen arkadaşımızın mihmandarlığında 60'lardan bu yana her 10 yılı değerlendiren çok hoş bir podcast serimiz var. Orada biraz bu perspektifle bakıyoruz. Belki izleyicilerimize, dinleyicilerimize onun linkini verebiliriz. Burada özellikle dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi 10 yıllık dilimlerde Türkiye'de ortaya çıkan bir takım politik, ekonomik ve toplumsal sorunların, gelişmelerin akabinde Türkiye'den Almanya'ya, batıya doğru bir insan hareketliliğine tanık oluyoruz. Almanya'dan da baktığımız zaman dünyadaki gelişmeler, Almanya toplumunun, Almanya devletinin ihtiyaçları doğrultusunda bir takım iş gücü taleplerinin ortaya çıktığını veya iş gücü talebine karşı zaman zaman sağ popülist, zaman zaman İslamofobik bir takım ya da Türk karşıtı bir takım söylemlerin, uygulamaların gündeme geldiğini görüyoruz. İsterseniz bu geçtiğimiz 60 yıla damgasını vuran gelişmeleri, olayları şöyle genel hatlarıyla sıralayalım. Lütfen ihtiyacınız olduğu zaman müdahale edin ama 60'lı yıllara baktığımız zaman 60 darbesini hatırlıyoruz. Ve bu darbenin Türkiye'deki bir takım grupları fazlasıyla etkilediğini söylemek mümkün. 60 darbesi daha sol ağırlıklı bir darbeydi. Kemalist bir darbeydi. Mesela bu darbenin ardından bir takım mütedeyyin İslamcı grupların Almanya'ya doğru artık davulları toplayıp yola çıktıklarını biliyoruz. Daha sonraki yıllarda karşımıza Süleymancı, Kaplancı şeklinde bir takım isimlendirmelerle gelecek bu gruplar. Bunların aslında kökeni 60'lı yıllara dayanıyor. 60'lı yıllar Türkiye'de tarımsal üretimin artık makinalaşmaya başladı. Dolayısıyla kırdaki insan sayısının istihdam edilemeyeceği türü nedenlerden ötürü kentlere doğru bir göçün, iç göç hareketliliğinin olduğunu biliyoruz. Gecekondulaşma sürecinin başladığını biliyoruz ama aynı zamanda Almanya'dan gelen talepleri karşılayabilecek nitelikte bir iş gücü fazlası olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Almanya'nın talepleriyle Türkiye'nin taleplerinin o dönemde örtüştüğünü söylemek mümkün. Öte yandan 60'larda Almanya ekonomik bir mucize gerçekleştiriyor ve hakikaten kömür madenlerinde, otomotiv sektöründe, elektronik sektöründe çalışacak kalifiye insan gücüne ihtiyaç var. Aslında bilinenin, iddia edilenin aksine ilk başlarda 1960'lı yıllarda Almanya'ya giden Türk işçileri büyük oranda kalifiye insanlardı. Onun altını çizmekte fayda var. 1970'lerde durum biraz daha farklılaşıyor. Çünkü 1971'de Türkiye açısından bakıldığında aslında değişken çok fazla bir şey yok. Çünkü 1971'de bir muhtıra var yine, bir darbe var yine. Yine bir takım insanlar kendi ülkelerine yabancılaşıyorlar. Sol gruplar, bir takım Kürt grupları, Alevi grupları, Süryaniler vesaire. Bu defa onlar bavullarını toplayıp Avrupa'nın, Almanya'nın yolunu tutuyorlar. Almanya'da ise gelişme 73 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından ortaya çıkan bir gerilim ve yavaş yavaş İslam, Orta Doğu, Almanya'da ve Avrupa'da, Batı'da bir tehdit olarak algılanmaya başlanır. Yavaş yavaş göçmenler ve onların sembolize ettiği ne var ise Almanya toplumu, Almanya devleti tarafından bir tehdit olarak algılanmaya başlanır. O dönemde Türklük daha ön planda, Türk kimliği bir tehdit olarak algılanmaya başlanıyor. Ve 1974 yılında fazla göçmen olduğu varsayımından hareketle göç iş gücü anlaşması sona erdirilir. Ama bu defa aile birleşmesi yoluyla insanlar Almanya'ya gitmeye devam ederler. Çünkü burada izleyicilerimize özellikle bir noktanın altını çizerek bir hatırlatma yapmak istiyorum. Normal koşullarda göçün biz döngüsel olduğunu varsayarız. Yani insanlar ihtiyaçları olduğu zaman göç ederler. İhtiyaçlarını karşıladıkları zaman tekrar kendi ülkelerine geri dönerler. Ki 1970'lerin sonlarına kadar Almanya Türkiye arasındaki bu iş gücü hareketliliği değerlendirildiğinde yaklaşık 2 milyon kadar insanın Almanya'ya gidip geri döndüğünü biliyoruz. Müthiş bir sayıdan bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla bu insanların orada yerleşmek gibi bir kaygıları aslında yoktu. Ama 74 yılında resmi olarak durdurulduğunda artık bir karar vermek zorundaydılar. Kendi ülkelerine, Türkiye'ye baktıklarında çok cazip koşulların olmadığını fark ettiklerinden kalmaya karar verirler ve üstüne üstlük ailelerini de getirmeyi kararlaştırırlar. Dolayısıyla bu defa göç 70'li yıllarda farklı bir seyre doğru gider. 80'leri de anlatayım isterseniz, ondan sonra orada duralım. Çünkü bu defa şekil değiştirmeye başlar 80'ler itibariyle. 80'de de bir darbe vardır, 80 darbesi. Türk-İslamcı bir darbedir. Böyle bir ideolojiyle oluşturulmuş bir darbedir. Neoliberal bir darbedir. Yine bir takım sol grupları, etnokültürel açıdan yabancılaşmış grupları ülkeden uzaklaştırmak ile sonuçlanır. Bu darbe bir takım sol gruplar, Türkler, Kürtler, Aleviler, Süryaniler yine bavullarını toplarlar ve giderler. Almanya açısından bakıldığı zaman da artık göçmen işçiler ve aileleri orada kalmaya karar verdiklerinden o güne kadar pek de tartışılmayan bir konu yavaş yavaş gündeme gelir. O da entegrasyon konusu. Çünkü misafir işçi kavramını şöyle düşünelim. Türkiye'deki bugün Suriyeliler gibi biz onlara hep misafir diye geldik. Misafir geçicilik ifade eder. Dolayısıyla devletin, toplumun bu insanları entegre etmek için ayrıca eğitim kurumlarına, istihdam piyasalarına, sağlık kurumlarına yatırım yapmaları ve dolayısıyla onları entegre etmek gibi bir kaygılarının olmadığını görüyoruz. Ama 80'li yıllar itibariyle artık başka bir süreç başlamıştır. Gettolaşmadan artık şikayet etmeye başlar Alman toplumu. Ayrıksı paralel toplulukların ortaya çıktığından söz etmeye başlar. Ama bunun nedeni aslında o güne kadar entegrasyon gibi bir kaygılarının olmamasıdır. Ve 80'li yıllarda artık işçilere işçi denilmemeye başlar. Almanya'da başlanır. Onların adı artık Türk olmuştur. Türkler ırkçı bir takım muamelelere karşı karşıya kalmak durumundadırlar. Dolayısıyla ırkçılık tartışmasıyla da 80'lerde tanışmaya başladığımızı söyleyebiliriz.
Şimdi hocam aslında çok farklı boyutlarıyla bakmamız gerekiyor meseleye. Hem göçün nedenleri üzerinde duruyoruz zaman zaman. Örneğin ekonomik nedenlerle göç diyelim yapılıyor bu noktada. Ve itme çekme üzerinden de baktığımızda Türkiye'den çeşitli gitme sebepleri var ve neden Almanya'ya gidiyorlar? Almanya'nın da çeşitli çekici sebepleri var. Ama siz de bahsettiniz ki bu zaman içerisinde bir dönüşüm sergiliyor. 60'da gidenlerin sayıklarıyla 90'lardakiler bir değil. Karşılaştıkları Almanya'da bir değil. Şimdi siz hocam hatırlattınız. Kozmokörn Radyosu için 6 bölümlük podcast serisinin ilk 3 bölümü yayınlandı. Ben de bu yayın öncesinde dinleme fırsatı buldum. Gerçekten çok zevkle yapılmış. İnsan hikayelerine çok fazla yer verildiği için de hem akılda kalıcı hem de şu noktada çok bence önemli. O podcast'te geçiyordu. Kimin söylediğini şu anda hatırlamıyorum ama Almanya'da yetkili isimlerden biri. Biz iş gücü almak istedik ama insanlar geldi demiş. Bana çok vurucu geldi bu. Çünkü o insanlar bütün hikayeleriyle aslında gitmişler. Aile birleşim süreçleri, ailelerin birleşememesi, spoiler vermiş olmayayım lütfen izleyicilerimiz dinlesinler. Ama hiç aklımıza gelmeyen şeyler o insan hikayelerinden çıkıyor. O çocukların yaşamı, iki ülkede bölünerek nasıl yaşandıkları birçok insan hikayesi var. O açıdan da düşünmemiz gerekir. Şimdi hocam 90'lara kadar getirdik meseleyi aslında. 90'larla birlikte ne değişti? 90'lar, 2000'ler, 2010'larda hangi noktada nasıl göç devam ediyor ve artık belki de sizin de dediğiniz gibi göçmen işçilerden ziyade gitmeye çalışan mültecilerden belki bahsedeceğiz. Yalnızca Türkiye'de değil, evet. Türkiye'de bir nevi bir göçmen deposu olduğu için Orta Doğu'dan Türkiye'ye gelip, Orta Doğu'dan belki Kuzey Afrika ülkelerinden Türkiye'ye gelip buradan Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmeye çalışanlar. Buna da ayrıca bakmamız lazım. Ama biz bu yayınımızda daha çok göç ve entegrasyon meselesine odaklandığımız için biraz Almanya'nın içine bakmayı istedik. Şimdi hocam ben 2009 yılında Almanya'daydım. 6 ay kadar kaldım. Orada şunu fark etmiştim. Sizin de dediğiniz gibi aslında bütün Alman olmayanlara neredeyse Türk diyorlardı. Yani Orta Doğu'dan geldiği belli olan. Çünkü Cezayirliler de diyor bize de Türk diyorlar. İşte Kürtlere de neredeyse farisilere de hepsine böyle herhalde en çok en fazla Türkler olduğu için orada böyle bir etiketleme ya da sınıflandırma içerisindeydi. Şöyle sormak istiyorum hocam, Almanya'nın sosyolojik ve siyasal yapısı peki bu süreçten nasıl etkilendi? Şimdi biliyoruz 3. kuşak göçmenler orada, parlamentoda olanlar var, bir sürü iş sahibi insan var ve büyük bir aslında kimliksel azınlık olarak da resmi olarak olmasa da Türkiye'liler Almanya'da yaşıyorlar. İlk ne gözümüze çarpıyor hocam Almanya'nın sosyolojik ve siyasal yapısının bu süreçten etkilenmesi üzerinden baktığımızda?
Tabii Gülçin, Almanya literatürde aslında şu şekilde adlandırılır. 2000'li yılların başına kadar sosyal demokrat ve yeşil iktidara gelinceye kadar, Joschka Fischer ve Schröder'in iktidarına gelinceye kadar Almanya'da resmi olarak göç, resmi olarak entegrasyon, uyum tartışmasının pek de yapılmadığını görüyoruz. Bazı eyaletlerde yapılsa da federal düzeyde böyle bir tartışmanın olmadığını görüyoruz. İlk defa 2000'li yılların başlarında Almanya Devleti bir göçmen alan devlet olduğunu resmi olarak kabul eder ve bunu bütün dünya kamuoyuyla paylaşır. Dolayısıyla Almanya 2000 yılına kadar bir göçmen devleti olduğunu kabul etmiyor. 1990'lı yıllarda Almanya'da o kadar çok şey değişiyor ki bir kere 90 yılında iki Almanya'nın birleştiğini görüyoruz. Ve bu birleşmenin toplumsal önemli yansımaları, siyasal önemli yansımaları oluyor. Bugün hala Almanya Alternatif Partisi AfD üzerinden, sağ popülizm üzerinden, ırkçı İslamofobik tartışmalar üzerinden bu dönüşüm aslında çok net olarak takip edebiliyoruz. 90'lı yıllar dönüşümün hakikaten başladığı yıllar, hem olumlu hem olumsuz anlamda. Bir taraftan entegrasyon tartışmaları yavaş yavaş gündeme geliyor. Bir taraftan Almanya toplumu farklılıklarını kabul etmek zorunda kalıyor. Küreselleşme bazı şeyleri dayatmak durumunda kalıyor. Ama diğer taraftan da 60'lı yıllarda işçi denilen, 80'li yıllarda Türk denilen insan gruplarının bu defa Almanya devleti, muhafazakar yapılar ve Alman toplumu tarafından farklı bir etiketlenme ile tanımlanmaya başladığına tanık oluyoruz. Artık bu insanların tamamı Müslüman olarak etiketlendiriliyorlar ve bu şekilde ele alınıyorlar. 1979'daki İran devrimi, akabinde 90'lı yıllardaki Körfez savaşları, 2000'li yıllara gelince 11 Eylül saldırıları, bir taraftan El-Kaide, Taliban ve son geçtiğimiz yıllara gelince de IŞİD gibi tartışmaları, bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman ve iki Almanya'nın birleşmesinin sosyoekonomik ve politik yansımaları da hala günümüzde bile devam ettiğinden dolayı ve büyük ölçüde de Almanya'yı muhafazakar iktidarlar yönettiğinden, hatırlayalım en son seçimlere kadar Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi 16 yıllık bir süreyle iktidarda kalmıştı ve Hristiyan Demokrat bakış açısıyla Almanya'daki Türkiye kökenli insanlar aslında sadece Müslüman olarak görülüyorlar, Müslüman olarak değerlendiriliyorlar ve bu şekilde toplumsal hayatın bir parçası olmaya dönük çalışmaları yaptığını görüyoruz Alman devletinin bugüne kadar. Ama mesela bazı şeyleri hatırlatmakta fayda var. 1990'lı yıllarda Helmut Kohl döneminde iki Almanya'nın birleşmesinin sosyoekonomik bir takım sorunlarını bertaraf edebilmek için, ki bu sorunlar da Doğu Almanya'da yaşanmaya devam edilen işsizlik oranlarındaki müthiş artıştır. Çünkü Doğu Almanlar büyük bir hülya ile iki Almanya'nın birleşmesine tanık oldular. Artık onlar Batı Almanlar gibi eşit yurttaşlar olarak kendilerini görüyorlardı ama gerçeklik öyle olmadı. İşsizlik devam etti, yoksulluk devam etti, dışlanmışlık devam etti. Zaman zaman da aşağılanmışlık devam etti. Hala iki Almanya'nın sosyolojik olarak birleştiğini söyleyemiyoruz. Bugün bile AfD'nin Saksonya'da veya Doğu Alman eyaletlerinde
%25'i bulan oy oranına sahip olduğunu görüyoruz. Helmut Kohl o dönemde Doğu Almanya'da ortaya çıkan ve giderek artan işsizliği kendi seçmenine anlatırken, yani Doğu Almanlara anlatırken aynen şu ifadeyi kullandı. Sizin işsiz olma nedeniniz Almanya'da şu anda yaşamakta olan ve işlerinizi elinizden alan Türklerdir. Dediği zaman birden iklimin değiştiğini biliyoruz. 92-93 Mölln ve Solingen olayları, Rostock olayları doğrudan siyasal iktidar tarafından hedef olarak gösterilen, günah keçisi olarak gösterilen Türklerin, Müslümanların, göçmen işçilerin büyük sorunlar yaşamaya başladığını görüyoruz. Almanya'nın belli grupları, belli toplumsal grupları içerisinde bu ırkçı motiflerin yükseldiğini izlerken bir taraftan da daha göçmen yanlısı, daha hoşgörülü, daha birlikte çalışmaya, birlikte yaşamaya olanak tanıyan söylemleri kullanan daha liberal, daha aydınlık, daha demokratik toplumsal gruplarında olduğunu pekala biliyoruz. Dolayısıyla 90'lı yıllarda iki Almanya'nın birleşmesiyle başlayan bu polarize olmuş Almanya'nın bugün de hala bu şekilde varlığını sürdürdüğünü söylemek sanıyorum yanıltıcı olmaz. Kaldı ki 2015 yılındaki Avrupalıların mülteci krizi dedikleri Aylan Bebeğin o Bodrum sahillerine vurmuş cesedini hatırlarsak o dönemde başlayan ve mülteci krizi olarak adlandırılan bu krizle birlikte bu polarize olmuş Almanya toplumunun dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi bu göçmen, mülteci tartışmalarını daha yoğunluklu olarak yaşadıklarını ve bu tartışmaların da özellikle AfD gibi sağ popülist siyasal bir partinin oluşumunu daha da güçlendirdiğini söylemek gerekir.
Şimdi hocam bir noktada artık entegrasyona ihtiyaç duyulduğu, bu aslında kabul edilip çeşitli adımlar atılmış. Ve tabii ki Türkiye'de de bunu çokça görüyoruz hocam. Almanya deyince bir siyasi iktidar var ama göç meselesine nasıl bakılıyor, göçmen işleri nasıl bakılıyor? Bu tabii ki çok farklı spektrumlarda değişebiliyor bu siyasal partilerin bulundukları yere göre. Şimdi Almanya'da entegrasyon adına hocam pratikte neler yapıldı? Örneğin eğitimi ele alırsak, özellikle dil öğrenimini ele alırsak neler başarıya ulaştı, neler ulaşamadı ve hocam şunu merak ediyorum. Birlikte örgütlenme deneyimleri çok mu Almanya'da? Bu podcast serisinde de bahsediliyordu. Bunu özellikle önemsiyorum. Biraz aslında Türkiye'de projeksiyon tutup belki örnek alınabilecek noktalar var mı diye özellikle bunu sormak istedim.
Evet. Gülçin 1960'lı ve 70'li ve hatta 80'li yıllarda Almanya'da tarihi nedeniyle olsa gerek sosyal demokrasinin doğduğu, işçi haklarının kurumsallaştırıldığı, ta 19. yüzyılın Bismarck Almanya'sında sosyal devletin ilk nüvelerinin atıldığı gerçeğinden olsa gerek, sendikal hareketin hala Almanya'da belki çok güçlü olduğunu söylemek mümkün. Ve Almanya'ya 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda giden işçiler, etnik veya dini kimliklerine bakılmaksızın hepsi sendikal hareket içerisinde siyasal katılımlarını, toplumsal katılımlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler. Ama maalesef neoliberalizmin ket vurduğu sendikal hareketin zayıflaması nedeniyle son yıllarda sendikal hareket üzerinden bir sınıfsal aidiyet söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla 80'li yıllara kadar Almanya'da bir işçi sınıfından etnik, kültürel, dinsel kimliklerden bağımsız olmak kaydıyla bir işçi sınıf hareketinden bahsetmek mümkün olabilir ama son yıllarda Almanya'da sol kendine bir takım çıkış yolları arıyor. Giderek yerel motifler kullanmaya başlıyor. Geçtiğimiz hafta bir toplantıda bunları Berlin'de ayrıntılı olarak konuşabilme, tartışabilme fırsatı bulduk. Belki de solun yeniden küresel bir yol bularak, küresel bir kaynak bularak kendisini daha küresel bir şekilde ifade etmesinin yollarını araması gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman birlikte hareket etme, birlikte örgütlenme, işçi sınıfı kimliği üzerinden örgütlenme, hareket etme pratiklerinin Almanya'da çok yoğun olduğunu 1980'li yıllara kadar biliyoruz. Ama neoliberalizmin orada da hakim olmasıyla birlikte bu hareketin zayıfladığını biliyoruz. Yani özellikle burada altını çizmek istediğim şey şu: iki Almanya'nın birleşmesinin ardından aslında bir kriz ortaya çıktı. Helmut Kohl'un söylemiyle bunu ifade ettik. Ama diğer taraftan da bu sorunun adının konmasına neden oldu. Ve Avrupa, Almanya'da yaşayan Türklerin, Türkiye kökenlilerin, Kürtlerin, Alevilerin, liberallerin, sosyal demokratların, mütedeyyin grupların bir şekilde kamusal alana entegre edilmeleri sorunu ortaya çıktı. Farklı partiler konuya farklı şekillerde yaklaştılar. Mesela 2000'li yılların başlarında Almanya'da iktidar olan Sosyal Demokrat ve Yeşil Parti entegrasyon kavramını daha doğru şekilde tanımlarken, içeriğini, muhtevasını daha doğru şekilde ifade ederken, 2005 yılında iktidara gelen muhafazakar Merkel iktidarı ise entegrasyon kavramına, entegrasyon sorunsalına daha kültürelist bir perspektifle yaklaştı. Bu şu demek oluyor aslında, Türkiye'de de benzeri tartışmaları görüyoruz. Çünkü Suriyelilere baktığımız zaman Türkiye'de devlet kurumlarının daha çok ensar üzerinden, ensar söylemi üzerinden yaklaştıklarını, işte kültürel yakınlık, İslami yakınlık, dinsel yakınlık gibi söylemler üzerinden yaklaştıklarını, dolayısıyla da daha kültürelist baktıklarını, muhafazakar bir şekilde baktıklarını görmek, söylemek mümkün. Almanya'da da keza 2005 yılından bugüne kadar entegrasyon denildiğinde akla gelen şey, Almancayı bilen, Alman toplumunun kültürünü bilen, işte like kültür diye, öncü kültür diye bir söylem var orada muhafazakar grupların özellikle kullandığı. Yani baskın, dominant Alman kültürüne bir şekilde entegre veya asimile olan insanları aslında kabul eden bir anlayış. Halbuki biz biliyoruz ki entegrasyon aslında tersten okunduğunda daha doğru bir tespite bizi götürür. Entegrasyon sadece kültürel olana indirgenmek durumunda değil. Tam da aksine, o benim görüşüm. Entegrasyon iş piyasalarına eşit erişim koşullarıyla başlayabilir. Akabinde toplumsal hayata entegrasyon, siyasal hayata entegrasyon şeklinde devam eder. Yapısal bir şekilde bir bütünün parçası olmaya bizi götürür. Birey rasyoneldir, kendisi için neyin iyi olduğunu bilir. Eğer ilerlemek istiyorsa, merdivenleri hızla çıkmak istiyorsa, zaten göçmen birey ya da herhangi bir birey şunu çok iyi bilir: o dili bilmek zorundadır, o kodları, kültürel kodları, normları bilmek zorundadır. Ama eğer hala o dil bilinmiyor ise, hala o kodlar bilinmiyor ise, ben burada farklı bir okuma yapmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dili öğrenmeyerek aslında insanlar bir siyasal rezistans geliştirebiliyorlar. Bir siyasal muhalefet biçimi geliştirebiliyorlar. Dolayısıyla dil, kendilerini siyaseten ifade etmek için sarıldıkları bir olgu haline geliyor. Oradan hareketle işte Türklüklerini kaybetmemek, dini kimliklerini kaybetmemek için Türkçe diline fazlasıyla sarılıp, aslında öğrenmeleri gereken Almancayı öğrenmemeye, özellikle öğrenmeme konusunda direterek bir siyasal muhalefet biçimi geliştiriyorlar. Maalesef Almanya toplumu bugüne kadar bunu, Almanya devleti bugüne kadar bunu çok da doğru şekilde etüt edemedi, değerlendiremedi. Ve bugün baktığımız zaman hakikaten özellikle Almanya'da yaşayan, yani sayıları söylemek mümkün değil ama en azından 1,5 milyon insan kadar daha mütedeyyin bir insan grubunun olduğunu ve bu mütedeyyin insan grubunun Almanya kurumları içerisinde kendilerini yer bulamadıklarını ve bir anlamda bu insanların meşru siyasal kanalları kullanarak Almanya siyasetine entegre olmaları çok da mümkün olmadığından, böyle kanallara sahip olmadıklarından bu tür grupların özellikle Türkiye'deki iktidarın veya devletin bir anlamda kontrol alanına hapsolmak zorunda kaldıklarını söylemek mümkün. Benim özellikle son dönemde düşündüğüm noktalardan bir tanesi bu.
Hocam tam bu noktada aklımda şöyle bir soru vardı. Aslında siz konuyu açmış bulundunuz. Şimdi ben Almanya'dayken de ve sonrasında aslında takip ettiğimde şöyle iki uçta örnekler görüyordum. Ve bunun arkasında eminim ki çok farklı parametreler vardır. Tam da bu nasıl bu şekilde iki uç olabilmiş diye düşünüyordum hocam. Yani bir tarafta üniversite eğitimi alan, Almanya'daki aslında çoğunlukla Almanlar gibi yaşayan sosyal hayatında. Ya da işte aslında çok kültürlü de bir yerde benim gördüğüm kadarıyla. İngilizceyi de çok çok kullanıyorlar. Ve herhalde bu Nazizme karşı mücadelede de hocam işte Almanlar şöyle yücedir, dil böyle iyidir gibi söylemleri de kullanmamaları gerektiğini de genç nesil çok iyi bir biçimde öğrenmişti benim gördüğüm kadarıyla. Onun da etkisiyle böyle multikültürel bir ortam da oluşmuş gibiydi. Yani örneğin Fransa ile karşılaştırdığımızda diyelim bana daha çok öyle gelmişti. Ez cümle hocam şunu sormaya çalışıyorum. Bir tarafta böyle hayatlar kuran insanlar vardı. Tabii ki spektrumda çok farklı hayatlar kuran insanlar vardı ama benim en uç gördüğüm diğer tarafta da hocam Türkiye'de örneğin o ritüelleri belki İstanbul'da büyük şehirlerde o şekilde yapmayız diyelim ama Türkiye'de öyle yapıldığı varsayılarak çok böyle şaşalı nasıl anlatayım burada olmayan bir kültürü simüle ettiklerini düşünerek yaşayan büyük bir kitle var. Belki de sizin bahsettiğiniz hocam o mütedeyyin kitle buraya denk geliyor. Yani tam olarak oraya entegre olamamış. Evet. Belki bu get dolaşma içerisinde Türkiye'de de olmayan bir kültürü tekrarlamak gibi. Yani olmayan derken çoğunlukla olmayan. Çünkü ben gençlerde çok şaşırıyordum hocam. Yani şöyle bir durum vardı sanki. Yani yaşama biçimi belki evet İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde o şekilde yaşamıyor gençlerin çoğu. Ama Almanya'da Berlin'in ortasında ya da Bonn'da, Köln'de çok farklı bir hayat yaşanıyor ve burada da aslında gençlerin öyle yaşadıklarını düşünüyorlardı. İki uç örnek ben görüyordum. Evet. Şimdi hocam siz dediniz ki yani bu get dolaşmanın önüne geçirmeye çalışılmış ama bir noktada geçirememiş ve entegre olamamış bir toplum var orada. Ve orada doğma büyüme ve hatta çifte vatandaşlık tercihi hocam yanlışım varsa düzeltin lütfen. Yapmaları gerekirken benim de bildiklerim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını tercih edip orada yaşamalarına rağmen örneğin Alman vatandaşlığını tercih etmeyen bir grupta var diye biliyorum. Siz siyasal direniş olarak bunu tarif edince aslında aklımda biraz daha oturdu o dile sarılma, o hani var olduğunluklarını varsaydıkları kültüre sarılma meselesi. Şimdi hocam bu Almanya'daki entegrasyon meselesiyle ilgili şu andan sonra bu tartışmalar devam ediyor mu hocam? Yani bu grubu sizin de bahsettiğiniz nasıl dahil ederiz? Sonuçta Almanya'da yaşamaya devam edecek zaten. Almanya'da doğup büyümüş insanlardan bahsediyoruz. Böyle bir durum var mı hocam? Böyle bir dahil etme çabası, tekrar evet, bunun düşünülmesi. Evet.
Şimdi Almanya aslında Türkiye'den bakıldığı gibi bir toplum değil. Türkiye'den bakıldığında özellikle entegrasyon tartışmaları konu olduğunda Almanya'daki entegrasyon modeli ne hikmetse çok yüceltilir. Mesela Türkiye'de Suriyelilerin entegrasyonu konusunda tartışmalar yapılırken hep gösterilen örnek, bu özellikle devlet aktörlerinin, farklı bakanlıklardaki aktörlerin kullandığı bir söylem. Almanya'da nasıl meslek okulları var ise biz de bu meslek okullarına Suriyelileri yönlendirmek suretiyle onların iş piyasalarına entegrasyonlarını sağlamak, onların iş öğrenmelerini mümkün kılabiliriz şeklinde bir genel değerlendirme yapılıyor ve bunu da büyük böyle bir şeymiş gibi, bir çözümmüş gibi aktarıyorlar ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Literatürde yine Almanya'da çok uzun yıllardan beri kullanılan bu modelin aslında çok sınıfsal bir model olduğu, yani işçi stoğunun bir parçası olan göçmenlerin, mültecilerin işçi sınıfı içerisinde kalmasını sağlayacak bir modelden başka bir şey değil. Dolayısıyla çok daha yukarılara gitmek isteyen, siyasal anlamda parlamentoya, ulusal parlamentoya, yerel parlamentoya gitmek isteyen veya yüksek öğretim kurumlarında kendilerine yer bulmak isteyen, akademisyen olmak isteyen, daha farklı yerlere gitmek isteyen insanların önünde, göçmen kökenli insanların önünde bir engel olarak görülebilir. İsveç'te durum biraz daha farklı. Mesela İsveç'te göçmen olsanız da İsveççeyi bilmeseniz de sizin yüksek öğrenim kurumlarına rahatlıkla girebilmeniz ve kendi rüştünüzü ispatlamanız ve dolayısıyla o işçi olma, işçi olmak kötü bir şey değil. Tabii ki insanlar işçi olabilirler ama sadece oraya sınırladığınız zaman ayrımcı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta, Almanya yine sanılanın aksine aslında son derece cemaatçi bir yapıya sahiptir. Cemaatçi bir toplumsal yapıya sahiptir. Almanya'da 16 tane devlet var, eyalet var. Her birinin kimliği birbirinden farklı. Her bir eyaletin tarihten gelen nedenlerle çok farklı bir takım cemaatsel yapıları söz konusu. Unutmayalım, Almanya birleşimini ancak 19. yüzyılın sonunda sağlamıştır ve bir ulus devlet ancak o zaman olabilmişti. Batı Avrupa'daki ülkelerden farklı olarak. Aslında böyle bir cemaatlerin bu kadar yaygın olduğu, bu kadar köklü olduğu bir coğrafyada ister istemez Türklerin de kendilerine sunulan fırsatlar, kanallar üzerinden, söylemsel pratikler üzerinden kendi cemaatlerini kurmaları aslında çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Çünkü yine literatürde bir takım teoriler var. Bunlardan bir tanesi de şöyle diyor. Göçmenler aslında çoğunluk toplumunun kendilerine sunduğu imkanları kullanarak mobilize olmaya çalışırlar. Siyaseten veya toplumsal olarak. Almanya cemaatçi bir toplum ise Türkler de kendi cemaatlerini oluşturarak o toplumda yer etmeye çalışacaklardır. Bir kısmı özellikle Alman vatandaşlığına geçenler, o dili iyi bilenler, mesela bizim Ferhat Genter'le 2000'li yılların ortalarında yaptığımız Euro Türkler çalışmasında ta o dönemde çok net olarak şu saptamayı yapabilmiştik. Almanya'daki Türkiye kökenli insanların en az %30'u üçüncü bir dil olan İngilizceyi çok iyi biliyorlar, konuşuyorlar. Dolayısıyla çok geniş bir kitle aslında. Hakikaten sizin de dediğiniz gibi multikulti, çok kültürlü, çok dilli bir kitle. Ama öte yanda başka bir kitle var ki işte mütedeyyin dediğimiz, daha muhafazakar dediğimiz, kendilerinden sökülüp alınamayacağı düşündükleri değerlere sıkı sıkı tutunmaya çalışan insanların da olduğunu biliyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi Alman devletinin bu insanlara siyasal fırsatlar yaratmıyor olmasıdır. Kültürel olarak, dini olarak belki fırsatlar yaratmıştır. Çok kültürlük içerisinde o insanların kendi kimliklerini, dillerini ve dinlerini pratik etmelerine olanak tanımıştır ama siyaseten onları aslında içeri almak için ekstra bir çaba sarf etmemiştir. Bu nedenledir ki bu insanların özellikle AKP döneminde fazlasıyla AKP'nin yarattığı, Türkiye'den diaspora politikalarıyla AKP'nin yarattığı bir takım siyasal imkanları, fırsatları kullanarak kendilerince mobilize olmaya çalışıyorlar. Ama bu da onları daha fazla Türkiye'ye bağlıyor ve kendi ülkelerinde, Almanya'da veya Fransa'da bir takım sorunlar yaşamalarına neden oluyor şeklinde düşünmek mümkün. Dolayısıyla bütün bu çerçeveyi ele aldığımızda mesela son seçimlerde, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde biliyoruz ki Almanya'da 18 Türkiye kökenli milletvekili seçildi. Bu önemli bir rakamdır, iyi bir sayıdır. Ve muhtemelen şimdi hükümet görüşmelerinde, koalisyon görüşmelerinde çok sayıdaki Türkiye kökenli milletvekilinin de yer alacağını ve özellikle göçmenlerin, mültecilerin bir anlamda çıkarlarını büyük ölçüde olacaklarını beklemek mümkün. Ama bu 18 kişi içerisinde bu sözünü ettiğimiz mütedeyyin kitleyi temsil edebilecek herhangi bir kimsenin olmadığını görüyoruz. Bu nedenle Almanya'da son dönemde İslam bir tehdit olarak görülmeye başlandığını ve bunun İslam'ın anlaşılmaya çalışıldığını görüyoruz. Fonlar ayırıyorlar. Ama burada da şu ana kadar çok doğru bir yol izlendiğini söylemek mümkün değil. Kaldı ki Merkel döneminde aslında bu perspektif zaten vardı. Bundan sonra da olacağı benziyor. Ama ben şu şekilde düşünüyorum. Almanya Devleti'nin bu grupları kendi içerisinde bilmesi için bir paradigmatik değişikliğe gitmesi gerektiği kanaatindeyim. Bakalım, ben ayakla takip edeceğim bu tartışmalar ne yönde seyredecek diye.
Hı hı. Hocam süremizin sonuna geliyoruz gerçi ama bu yayınımızda Almanya'ya doğru işçi göçü ve göç entegrasyon meselesi Almanya üzerinde bakıyoruz. Ama ben şunu merak ediyorum. Belki hocam kısaca cevaplayabiliriz. Bunun üzerine başka yayında da devam edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi hocam çok farklı tarihsel koşullarda çok farklı dinamiklerle gelişse de Türkiye'de de artık 2011'den beri yaşanan Suriye'den yaşanan kitlesel göçle birlikte aslında büyük bir mülteci Suriyeli ile birlikte yaşıyoruz aslında. Şimdi entegrasyon üzerine Almanya'nın işte artıları eksileri neleri doğru yapmış neleri yapamamış meselesine hareketle baktığımızda hocam Türkiye'de Suriyelilerin bu topluma entegre edilmesi ya da karşılıklı entegrasyon daha doğru ifadesiyle için kısa vadede hangi adımların hızlıca atılması gerekir diye düşünürsünüz hocam? Ya da şimdiye kadar atılan ve sizin de doğru bulduğunuz adımlar var mı?
Gülçin, müsaaden şu şekilde bağlayalım o halde. Almanya'ya tekrar bir gidelim ve Almanya'da özellikle 2013 gezi olaylarından yeni bir dalga göçün yaşandığını hepimiz biliyoruz ve bu yeni dalga denilen, New Wave denilen göçün daha entelektüel, daha nitelikli, eğitimli öğrenciler, akademisyenler, STK çalışanları, aktivistler olduğunu biliyoruz. 2016 darbe girişiminin ardından bu göçün yoğunlaştığını söyleyelim. Dolayısıyla böylesine bir yeni dalga göçe 2015 yılından sonra bir de mültecilerin eklendiğini söyleyelim ve Almanya'da göç dinamizmi aslında artarak devam ediyor. Bunu bir tarafa koyalım. Türkiye'de de 2011 yılında başlayan ve devam eden bir Suriyeli göçü, son dönemde Afgan göçünden konuşmaya başladık. Tabii bu sorunun yanıtı çok uzun, cevabı gerektiriyor ama çok kısaca şunu söylemek gerekir. Türkiye'de yaklaşık şu anda 4 milyon kadar vatandaşlık alan 150 bin Suriyelinin olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kadar da geçici koruma altındaki insanın olduğunu biliyoruz. Ama kabaca 4 milyon Suriyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar büyük bir sayının aslında hazmedilmesi hiç de kolay değil. Şu anda Türkiye dünyada en çok mülteci barındıran ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Dolayısıyla hakikaten bir taraftan pandemi koşulları, bir taraftan ekonomik kriz, bir taraftan siyasal, toplumsal polarizasyon, kutuplaşma vesaire derken aslında çok büyük sorunlar olmadan bu süreç şu ana kadar başarıyla getirildi ama ekonomik olarak bakıldığında bu insan kitlesinin, yani yaklaşık 3.7 milyon insanın çoğunluğunun hala açlık sınırının altında yaşadığını, bırakınız yoksulluk sınırını, açlık sınırının altında yaşadığını unutmayalım. İş piyasalarında ciddi sorunlar yaşadıklarını unutmayalım. Hala Avrupa Birliği tarafından kendilerine verilen parayla belli koşullarda yaşamlarını sürdürdüklerini söylüyoruz ama hı hı. 2016 yılından itibaren özellikle yerel yönetimler daha fazla dahil olmaya başladılar. Mahalle örgütlenmeleri üzerinden özellikle bazı belediyelerde kent konseylerinin çalıştırıldığını ve kent konseylerinde mültecilerin, Suriyelilerin olduklarını, kendi çıkarlarını temsil ettiklerini, sorunlarını ifade ettiklerini biliyoruz. Yerel yönetimler kendi sınırları içerisinde yaşayan herkesi eşit hemşeri olarak bakıyorlar. Bu çok önemli. Hemşerilik hukukumuz, hemşerilik ilkemiz övünülecek bir ilke. Ve bunu çoğu belediyemiz 2016 yılından itibaren başarılı bir şekilde hayata geçiriyor. Ama maalesef merkezden bu sayıları giderek artan göçmen nüfusa, Suriyeli nüfusuna sahip olan belediyelere herhangi bir finansal aktarım olmadığını biliyoruz. Belediye Kanunu'nun 13. maddesi hemşeriliği vurgularken 14. maddesi sadece yurttaşlara hizmet aslı olandır diyor. Ve bu nedenle de artan göç nedeniyle artan nüfusu idame ettirebilecek nitelikte merkezden finansal katkı alınamadığına tanık oluyoruz. Ama Türkiye göçle oluşmuş bir coğrafya, bir ülke, bir toplum. Dolayısıyla göçmenle nasıl ilgilenilmesi gerektiğini aslında bilen bir habitusa, bir alışkanlığa sahip. Zaman zaman tabii ki gerilimler oluyor. Özellikle yerel medyayı takip eden insanlar bu gerilimleri fazlasıyla görüyor olabilirler. Yani iyisiyle kötüsüyle sürecin bugüne kadar çok başarılı olarak getirildiğini söylemek mümkün. Ama şöyle bir yanlış kurgunun olduğu kanaatindeyim. Misafirlik söyleminin aslında şimdi iflas ettiğini, ensar söyleminin iflas ettiğini, kültürel benzerlik söyleminin iflas ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. AKP seçmeninin %80'i artık Suriyelilerin varlığından rahatsız olduğunu ifade ediyor. Siyasal partilere baktığımız zaman, muhalefete baktığımız zaman son dönemde seçim hattına da girildiğinde özellikle göçmen karşıtlığı, mülteci karşıtlığı, Suriyeli karşıtlığını kendilerine fırsat bilen bir takım siyasal partilerin ve figürlerin oy devşirmek için göçmenleri ve mültecileri günah keçisi olarak resmettiklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu beni gelecek açısından tedirgin ediyor bir yanıyla, ama öbür taraftan biliyorum ki bu süreçler içerisinde yer alan bir akademisyen olarak da biliyorum ki yerel yönetimler bu sürece sahip oluyorlar. İstanbul bu açıdan önemli bir örnek. UCR ile bir mülteci protokolü imzaladılar. Birlikte çalışıyorlar. Tabii ki zaman zaman bazı belediyelerde aykırı sesler çıkıyor. Ama Türkiye toplumu olarak, düşünenleri olarak, sivil toplum olarak bu sürecin bugüne kadar üstesinden geldiğimiz kanaatindeyim. Bundan sonra da bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız, bize vakit
Evet.
ayırdığınız için.
Rica ederim, ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu.
Evet hocam, çok sağ olun. Politik Akademi'de bu hafta Profesör Doktor Ayhan Kaya'yı ağırladık ve 60. yılında Almanya işçi göçü üzerinden göç ve entegrasyon meselesini ele aldık. Yayınlarımız devam edecek. İyi pazarlar.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.